Ayrım 6.
5. İnsan haklarının gönüllü bekçileri, devlet dışı uluslararası kuruluşlar. Buraya kadar insan haklarının uluslararası alanda korunması için meydana getirilen devletler arası kuruluşlar, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu, Avrupa İnsan Hakları Komisyonu ve daha başkaları üzerinde durduk. Bunların her zaman beklenen ölçüde etkili olamadıklarını da gördük. Burada bu kuruluşlar dışında oluşturulan devlet dışı uluslararası örgütler ve kuruluşlar üzerine duracak ve onların çalışmalarını gözden geçireceğiz. Hiçbir devlete bağlı olmaksızın tümüyle özel nitelikte kişiler ve gruplarca meydana getirilen bu gönüllü kuruluşlar, İngilizce'de bunlara Non-Governmental Organization, kısaca NGO adı veriliyor, insan hakları ile ilgili çeşitli alanlarda faaliyet göstermektedirler. Dünya ölçüsünde insan haklarına saygı gösterilmesini sağlamak amacıyla çaba harcayan bu örgütlerin hayli etkili oldukları da görülüyor. Herhangi bir resmi sıfatları olmadığı halde bunların nasıl olup da bu konuda etki sağlayabildikleri sorusu akla gelebilir. Bu sorunun karşılığını şurada aramak gerekir sanırız. Günümüzde genel olarak devletler, demokratik olsun ya da olmasın, dünya kamuoyunda insan haklarına saygılı görünmek konusunda oldukça hassas davranmaktadırlar. Hiçbir devlet dışarıya karşı açıktan açığa insan haklarını çiğnediği görüntüsünü, imajını vermek istemiyor ve bundan olabildiğince kaçınıyor. İşte onların göreceli de olsa bu alandaki duyarlılıkları uluslararası gönüllü kuruluşların en büyük kozunu oluşturuyor. Bu kozu kullanmadaki başlıca yöntemleri de devletlerin kendi ülkelerinde insan haklarına gerçekten saygılı olmalarını sağlayacak biçimde dıştan bir kamuoyu baskısı yaratmak oluyor. Devlet dışı gönüllü kuruluşları bugüne kadar hayli başarılı bir ölçüde kullandıkları bu yöntem bakımından uluslararası baskı grupları olarak nitelendirmek herhalde yanlış olmaz. Her biri insan hakları ile ilgili değişik alanlarda uğraşılarını yoğunlaştıran devlet dışı kuruluşlar, bu yönden aralarında bir iş bölümünden söz edilebilir, sayıca oldukça fazladır. Dipnot: Batılı ülkelerin hemen hepsinde insan haklarını ve temel özgürlüklerini korumak amacıyla kurulan ancak sadece ülke çapında faaliyet gösteren çok sayıda dernek ve örgüt bunların dışındadır. Bunların en önemlilerinden bazılarını şöylece sıralayabiliriz. 1. Uluslararası Kızıl Haç Komitesi. Bu tip kuruluşların en eskisi sayılır. 1863 yılında Henry Dunant tarafından İsviçre'de kurulan ve o günden bugüne gelişerek çalışmalarını sürdüren bu komite tamamen apolitik, sırf insancıl amaçlarla hizmet veren bir örgüttür. Başlıca uğraş alanı savaş esirlerinin ve yaralıların korunmasıdır. Bu konularda savaş dönemlerinde taraf devletlerin uymakla yükümlü olduğu kuralları belirleyen 1949 Cenevre Sözleşmelerinin uygulanmasını denetler. Bu arada zaman zaman başka alanlarda da siyasal tutukluların bulundukları cezaevlerinin denetlenmesi gibi görev yüklendiği olur. Uluslararası Kızıl Haç Komitesi, bütünüyle bir İsviçre kuruluşu olmasına rağmen uluslararası düzeyde gösterdiği insancıl çabalar sayesinde dünya çapında saygınlık kazanmıştır. Devletlerle olan ilişkilerinde öteki devlet dışı kuruluşlardan farklı olarak kamuoyu baskısı oluşturma yöntemine başvurmaz ve sessiz diplomasi yolunu tercih eder. Uluslararası standartlara aykırı bir durum saptadığı zaman bu konuda düzenlediği raporu doğrudan doğruya ilgili devlete verir. Ancak bu devletin raporu kısmen ve sadece kendi işine gelen bölümlerini yayınlaması halinde raporu tümüyle dünya kamuoyuna açıklar. 2. Uluslararası Hukukçular Komisyonu. Merkezi Cenevre'de bulunan bu kuruluş, dünyanın çeşitli ülkelerinden değişik hukuk sistemlerini temsil eden seçkin hukukçulardan oluşmaktadır. Ayrıca 60'tan fazla ülkede ulusal şubeleri vardır. Başlıca amacı hukukun üstünlüğü ilkesine saygı gösterilmesini sağlamak ve insan haklarını hukuk yoluyla korumaktır. Bu amaçla uluslararası kongreler, konferanslar ve seminerler düzenler. 3 ayda bir yayınladığı periyodik dergi The Review dışında güncel konularda araştırmalar yapar ve raporlar yayımlar. Görülmekte olan siyasal nitelikli davalara gözlemciler gönderir. Türkiye'de DİSK ve Barış Derneği davalarında olduğu gibi. Bu gözlemcilerin görevi davanın adalete uygun bir biçimde yürütülüp yürütülmediğini ve özellikle savunma hakkına saygı gösterilip gösterilmediğini saptamaktır. Bunun dışında insan haklarına aykırılık iddiaları karşısında bu iddiaları yerinde incelemek ve rapor vermek üzere heyetler gönderir. Bu heyetler aracılığıyla ilgili hükümetler nezdinde özel girişimlerde bulunur. Gereken hallerde insan haklarının çiğnenmesi iddialarına ilişkin bulgularını basına açıklar. Uluslararası Hukukçular Komisyonu tam bir tarafsızlık ve titizlikle sürdürdüğü bu çalışmalarıyla hayli etkili olmaktadır. Uluslararası forumlarda sözü dinlenen bu kuruluşun Birleşmiş Milletler, UNESCO ve Avrupa Konseyi nezdinde danışman statüsüne sahip bulunduğunu da ayrıca belirtmek yerinde olur. 3. İnsan Hakları İçin Uluslararası Birlik. 1942 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde kurulan bu örgüt, önceleri Avrupa'daki mülteciler sorunu ile ilgileniyordu. Daha sonraları ilgi alanını insan haklarının bütün dünyada korunmasını içine alacak biçimde genişletti. Merkezi New York'ta bulunan bu örgüt, çalışmalarını Birleşmiş Milletler Örgütü içinde yoğunlaştırır. Zaten daha başlangıçta Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın ve İnsan Hakları Evrensel Bildirisi'nin hazırlanışında katkıları olmuştur. Birleşmiş Milletler bünyesi içindeki insan hakları ile ilgili komisyon ve alt komisyonlarda sürekli olarak gözlemci bulundurur, danışman statüsüyle onlara görüş ve öneriler sunar. Dünyanın çeşitli ülkelerinden kendisine yapılan başvuruları kendi olanakları ölçüsünde araştırır, bu konularda rapor hazırlar ve basın toplantıları düzenler. Önemli bazı olaylarda ilgili hükümetlerden olumlu bir cevap alamadığı zaman konuyla ilgilenmesi için Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine başvuruda bulunur. 4. Uluslararası Pen Kulübü. Poets, Essayists, Novelist, Şairler, Denemeciler, Romancılar sözcüklerinin kısaltılmışı olan Pen, İngilizce'de kalem anlamına gelir. 1921 yılında ünlü İngiliz yazar John Galsworthy ve arkadaşları tarafından kurulan Uluslararası Pen, dünyanın çeşitli ülkelerindeki pen kulüplerinin katılmasından oluşan bir yazarlar birliğidir. Bu kuruluş, özellikle düşünce, anlatım ve basın özgürlüklerinin sağlanması ve yazarların haklarının dünya ölçüsünde korunması uğrunda çaba gösterir. Belirli aralıklarla düzenlenen Uluslararası Pen Kongrelerinde öncelikle hükümetlerin yazarlar karşısındaki tutumları, sansür ve hapisteki yazarlar konuları ele alınır ve bu konularda yayımlanan çağrı ve bildirilerle bir dünya kamuoyu yaratılmasına çalışılır. Amerikalı yazar Norman Mailer, 1986 New York Kongresi'nde yaptığı bir konuşmada Uluslararası Pen Kuruluşu'nu edebiyatın Birleşmiş Milletleri olarak tanımlamıştır. 5. Uluslararası Af Örgütü. Amnesty International. Uluslararası Af Örgütü, devlet dışı gönüllü kuruluşlar içinde dünyanın birçok ülkesinde ve bu arada Türkiye'de adı belki en çok duyulan ve en fazla tanınmış olanıdır. Böyle olduğu halde onun gerçek nitelik ve özellikleri konusunda başka bazı ülkelerde olduğu gibi bizde de pek sağlam bilgilere sahip bulunulduğu söylenemez. Bu bakımdan kendine özgü yapısı ve çalışma yöntemleri olan bu örgüt üzerinde biraz daha etraflıca durmak sanırız yerinde olacaktır. Yukarıda adı geçen öteki kuruluşlara göre daha yeni olan Uluslararası Af Örgütü, 1961 yılında Londra'da Peter Behrens'ın adında bir İngiliz hukukçusunun öncülüğünde kuruldu. İnsan haklarını genel bir platformda savunmak yerine çalışmalarını belirli alanlarda yoğunlaştıran dünya çapında bir hareket olarak ortaya çıktı. Örgüt, şiddete başvurmamış ve şiddete başvurulmasını savunmamış olmak şartıyla dini, dili, etnik kökeni, rengi ve inancı ne olursa olsun sırf düşünce ve inançları yüzünden tutuklanarak hapse atılmış insanların serbest bırakılmaları uğrunda çaba gösterir. Bu kişilere düşünce tutukluları adı verilir. Bunun dışında örgüt, kayıtsız ve şartsız olarak her türlü işkenceye ve ölüm cezasına karşıdır. Ayrıca siyasal tutuklular için adaletli ve gecikmesiz bir yargılamadan yanadır. Haklarında herhangi bir iddia olmaksızın tutuklananlar, hiç yargılamasız tutuklu bulundurulanlar ya da cezaları bittikten sonra tutuklulukları sürdürülenler için uğraşıda bulunur. Dünyanın her yerine Birleşmiş Milletler'in evrensel insan hakları, tutuklulara davranışta standart asgari kurallar ve tüm insanların işkenceden ve başkaca zulmedici, insanlık dışı ya da aşağılayıcı ceza ve davranışlarından korunmasına ilişkin bildirilerine uyulmasını sağlamaya çalışır. Örgüt, statüsü gereğince bu çalışmalarını herhangi bir hükümet, siyasal grup, ideoloji, ekonomik çıkar ve dinsel inançtan bağımsız olarak sürdürür. Ülkeler ve rejimler arasında bir ayrım yapmaktan ve taraf tutmaktan titizlikle kaçınır. UAÖ'nün çalışma yöntemleri oldukça değişik ve ilginçtir. Londra'daki genel sekreterlik daha çok bir bilgi toplama ve koordinasyon merkezi olarak görev yapar. Düşünce tutuklularının serbest bırakılması uğrundaki asıl çabalar dünyanın çeşitli ülkelerinde kurulmuş küçük çalışma gruplarınca yürütülür. Bunlara koruma grupları adı verilmektedir. Bugün dünyada 50'den fazla ülkede UAÖ'nün bu ülkelerdeki ulusal şubelerine bağlı olarak çalışanlar 3000'i aşkın koruma grubu vardır. Ayrıca 150'yi aşkın ülkedeki üyelerinin, destekleyicilerinin ve abonelerinin sayısı 500 bini bulmaktadır. Genel Sekreterliğin araştırma bürosunca her ay koruma gruplarına Batı'dan, komünist ülkelerden ve 3. Dünya'dan birer tane olmak üzere 3 tutuklunun adı verilir. Böylece politik ve ideolojik farklılıklar arasında bir denge gözetilmesine çalışılmaktadır. Koruma grupları kendilerine adları bildirilen tutukluların salıverilmesini sağlamak için çeşitli yollardan çaba gösterirler. Bu yollardan biri de tutuklunun bulunduğu ülkenin yöneticilerine tek tek kişisel mektuplar göndermektir. Böylece ilgili sorumlulara her ay dünyanın dört bir köşesinden binlerce, on binlerce mektup yağar. Bu sürekli mektup yağmurunun çoğu zaman küçümsenemeyecek psikolojik bir etki yarattığı söylenebilir. UAÖ'nün ilgili hükümetleri güç durumda bırakmamak için açık rakam vermekten kaçınmasına karşın bugüne kadar 10 bin dolayında siyasal tutuklunun serbest bırakılmasını sağladığı tahmin edilmektedir. Koruma gruplarının çalışmalarının yanı sıra UAÖ başka alanlarda da değişik teknik ve yöntemlerle faaliyet gösterir. Dünyanın çeşitli ülkelerinde insan haklarının durumu ile ilgili olarak yayımladığı yıllık raporlar dışında belli zamanlarda belli ülkelerde insan haklarının sistematik olarak çiğnenmesine kamuoyunun dikkatini çekmek üzere özel raporlar yayımlar. Ayrıca gene belli konularda kampanyalar açar. Ölüm cezasının ve işkencenin kaldırılması için dünya çapında başlatmış olduğu uzun süreli kampanyalar bunun başlıca örnekleridir. Uluslararası Af Örgütü hakkında şimdiye kadar iyi kötü pek çok şey söylenmiştir. Kötü sözler ve yargılar genellikle devlet yöneticilerinden ve hükümet sözcülerinden gelir. Doğrusunu söylemek gerekirse UAÖ'nün hükümetlerle arası pek iyi değildir. Çünkü zaman zaman onların hoşuna gitmeyen, onları rahatsız eden açıklamalarda bulunur. Tabii bu rejimlere ve tutumlara göre az veya çok değişir. Bazı ülkelerde, bu arada Sovyetler Birliği'nde UAÖ toptan afaroz edilmiştir. Ülke içinde ona bağlı şube açılmasına, koruma grupları kurulmasına kesinlikle izin verilmez. Uluslararası Af Örgütü'nün siyasal kimliği ve tarafsızlığı da tartışma konusu olmuştur. Ancak bu konudaki görüşler hayli çelişkilidir. Sadece diktatörlüklere, faşist eğilimli askeri yönetimlere göre bu örgüt solcu bir kuruluştur. Hatta uluslararası komünizmin bir ajanıdır. Buna karşılık Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Komünist Partisi'nin organı olan Pravda gazetesi onu Batı dünyasının anti-Sovyet propagandası yapan önde gelen kuruluşlarından biri olarak nitelendirmiştir. Türkiye'de de genellikle olağanüstü dönemlerde adını duyuran UAÖ hakkında iktidar çevrelerinde pek olumlu düşünceler beslendiği söylenemez. 12 Eylül'den sonra değişik tarihlerde işkence konusunda yayımlamış olduğu raporlar büyük tepki uyandırmış ve ona kasıtlı olarak asılsız iddialarda bulunan bir fesat örgütü gözüyle bakılmıştır. Ancak aradan bir süre geçtikten sonra aynı örgüt bu defa Bulgaristan'da Türklere karşı yapılan insanlık dışı baskıları belgeleyerek kınayan bir rapor yayınladığı zaman tutum biraz değişmiş ve bu rapora TRT'de geniş yer verilmiştir. Uluslararası Af Örgütü hakkında söylenmiş iyi sözleri, varılan olumlu yargıları buraya uzun boylu aktarmamıza gerek yok. Sadece bu kuruluşun uluslararası forumlarda belli bir ağırlığı olduğunu, Birleşmiş Milletler'de ve Avrupa Konseyi'nde danışman statüsüne sahip bulunduğunu, insan haklarını dünya ölçüsünde savunma bakımından gösterdiği etkin çabalardan ötürü 1977 yılında Nobel Barış Ödülü'ne layık görüldüğünü hatırlamakla yetinelim. İkinci bölüm. İnsan haklarına ilişkin konular ve sorunlar. 1. Egemenlik ve insan hakları. Bugüne kadar evrensel düzeyde insan haklarını tam anlamıyla güvence altına alacak daha etkin bir koruma sistemi için gerçekleştirilememiştir. Bu sorunun kısa ve açık cevabı şudur. Günümüzde devletler hala egemenliklerine sıkı sıkıya bağlı oldukları ve bu haklarının sınırlanmasına yol açabilecek yükümlülüklere girmekten kaçındıkları için. Bu konuya Birleşmiş Milletler çerçevesinde hazırlanarak yürürlüğe konan Uluslararası İnsan Hakları Sözleşmeleri dolayısıyla daha önce de kısaca değinmiştik. Şimdi bazı noktaları açıklığa kavuşturma bakımından aynı konu üzerinde biraz daha etraflıca durmakta yarar var. İnsan haklarının korunması amacıyla da olsa egemenlik alanlarının daraltılması hususunda isteksiz davranan devletler Birleşmiş Milletler Antlaşması'na yer alan bir hüküm arkasına sığınmaktadırlar. Antlaşmanın 2. maddesinin 7. fıkrasında yer alan bu hüküm, özü itibariyle bir devletin ulusal yetki alanına giren konulara karışılamayacağı ilkesini getirmekte ve böylece devletlerin egemenlik haklarını saklı tutmaktadır. Bazı yazarlar yukarıdaki hükümde ifadesini bulan anlayışı Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın en zayıf yanı olarak nitelendirmişlerdir. Gerçekten de antlaşma bir yandan insan haklarına saygı ilkesini ve bunun bütün dünyada geliştirilmesi ve sağlanması gereğini çeşitli maddelerinde tekrar tekrar dile getirirken, öte yandan da bu hakların etkin bir biçimde korunmasını engelleyebilecek bir kapıyı aralık bırakmıştır. Böylece birbirleriyle çelişen ve çatışan iki ilkenin aynı belgede yan yana alınmış olduğunu görmekteyiz. 1. Ulusal yetki ve iç işlerine karışmama kavramları. Bu ikilemi çözebilmek için ulusal yetki ve iç işlerine karışmama kavramlarını açıklığa kavuşturmak gerekir. Her şeyden önce cevaplandırılması gereken soru şudur. Herhangi bir konunun ulusal yetki alanına girip girmediğini kim belirleyecektir? Bir görüşe göre her devlet ulusal yetki alanını bizzat kendisi tayin eder. Buna karşılık bugün giderek yaygınlaşan ve genellikle paylaşılan görüşe göre ise uluslararası hukukun veya anlaşmaların kapsamına giren konular devletlerin özel yetki alanının iç hukukunun sınırları içinde sayılamazlar. Dolayısıyla bu konularda belli kurallara uyulması için diğer devletler tarafından yapılacak girişimler bir devletin iç işlerine karışma olarak nitelendirilemez. Ancak uluslararası hukukta bir dayanağı olmayan siyasal girişimler veya baskılar bir devletin iç işlerine karışma sayılabilir. Bu görüş Uluslararası Adalet Divanı'nın bazı kararlarında da açıkça ifade edilmiş bulunmaktadır. Dipnot, ulusal yetki kavramı ve bunun sınırları konusunda daha geniş bilgi edinmek isteyenler devletler arası hukuk kitaplarına başvurabilirler. Bu arada belli başlı bilimsel kaynaklardan biri olarak Seha Meray'ın Devletler Hukukuna Giriş kitabını salık verebiliriz. Uluslararası ya da devletler arası hukukun genel olarak alanını kesinlikle belirlemek belki pek kolay olmayabilir. Fakat devletler arasında yapılan anlaşmaların ve sözleşmelerin alanı ve kapsamı açık ve bellidir. Bu anlaşma veya sözleşmelerle devletler kendi iradeleriyle bir takım yükümlülük altına girerler. İnsan hakları konusunda yapılan sözleşmeler için de aynı şey söz konusudur. Her yükümlülük egemenlik haklarından bir ölçüde vazgeçme, egemenliğin bir ölçüde sınırlandırılmasına razı olma anlamına gelir. Bu açıkça söylense de söylenmese de böyledir. Kim ne derse desin egemenlik kavramı bugün için eski mutlak anlamını kaybetmiş bulunmaktadır. Türkiye ile kendisine Avrupa İnsan Hakları Komisyonu'na şikayet etmiş bulunan konsey üyesi 5 ülke İsveç, Norveç, Danimarka, Hollanda ve Fransa arasında 1985 Aralık ayında varılmış olan dostça çözüm anlaşmasını da bu çerçeve içinde değerlendirmek gerekir. Anlaşma protokolü gizli olmakla beraber basında yer alan açıklamalara göre şikayetçi devletlerin şikayetlerini geri almalarına karşılık Türkiye ülkedeki insan haklarının durumu konusunda belirli aralıklarla komisyona bilgi vermeyi kabul ediyordu. Hatırlanacağı gibi bu anlaşma o günlerde bazı kişi ve çevrelerce tepkiyle karşılanmış, bağımsızlığımıza gölge düşürüldüğü, egemenlik haklarımızın kısıtlandığı, yabancıların iç işlerimize karışmalarıyla izin verildiği yolundaki iddialar ileri sürülmüştür. Bu iddiaların geçerli olduğu söylenebilir mi? Hiç sanmıyoruz. Türkiye'deki insan haklarının durumunun o dönemde Avrupa İnsan Hakları Komisyonu'na şikayet yol açacak bir çizgiye dönüşmüş olması elbette ki üzücüdür. Fakat iş bir defa bu noktaya geldikten sonra şikayetin geri alınmasını sağlamak için Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi çerçevesi içinde bir anlaşmaya varılmış olmasını eleştirmek ne dereceye kadar haklı sayılabilir? Eğer egemenliğin sınırlanması söz konusu ise Türkiye Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne katılmakla bunu zaten baştan kabul etmiş bulunmaktadır. Durum, sözleşmeye katılan diğer devletler bakımından da aynıdır. Her devlet insan haklarına saygı gösterilmesi konusunda eşit ölçüde yükümlülük altına girmiştir. Bu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde de onun sonuçlarına katlanmayı göze almış sayılır. Dostça çözüm yolunun Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde yer alan normal bir prosedür olduğunu daha önce de görmüştük. İnsan Hakları Komisyonu kendisine yapılan şikayetlerde önce uzlaştırmacı fonksiyonu gereğince taraflara dostça çözüm önerisinde bulunur. Dostça çözüm bir uzlaşmadır. Uzlaşma demek karşılıklı taviz demektir. Türkiye ile beşler arasında bir uzlaşmaya varılamamış olsaydı ne olurdu? Bu durumda komisyon yapacağı araştırma ve soruşturmalar sonunda hazırlayacağı büyük bir olasılıkla suçlayıcı nitelikteki raporunu Bakanlar Komitesi'ne sunacak. Bakanlar Komitesi de gene büyük bir olasılıkla Türkiye'nin açıkça kınanması anlamına gelen bu raporu yayımlayacaktı. Sormak gerekir. Acaba bu sonuç egemenliğimize ve ülkemizin saygınlığına daha mı uygun düşerdi? 2. İnsan hakları ile sınırlanan egemenlik. Burada şu gerçeği bir daha altını çizerek tekrarlayalım. Günümüzde insan hakları konusu bir iç mesele olmaktan çıkmıştır. O artık ulusal sınırları aşan, uluslararası topluluğu, bütün insanlığı ilgilendiren bir konudur. Bir defa insan haklarının korunmasına ilişkin sözleşmelere katılan devletler bakımından durum tartışma götürmez. Onlar bu konuda hukuki bağımlılık yüklenmişlerdir. Kapılarını dış denetime açmışlardır. Fakat sorun sadece hukuki bağımlılık sorunu değildir. Onun dışında dünya ölçüsünde siyasal, moral ve insancıl açıdan bir bağımlılık da söz konusudur. Bugün hemen hemen hiçbir devlet herhangi bir sözleşmeye bağlı olmasa bile insan hakları konusunda tamamen kendi başına buyruk hareket edemiyor. Vatandaş benim vatandaşım değil mi? İstediğimi yaparım, kimse bana karışamaz demek, diyebilmek giderek güçleşiyor. Bunu çağımızın anlamlı bir gelişmesi olarak kabul etmek gerekir. Evet, bugün dünyanın çeşitli ülkelerinde insan haklarının hala çiğnenmekte olduğu ne yazık ki doğrudur. İnsanlara hala akıl almaz işkenceler yapılıyor. Pek çok kişi sırf düşünce ve inançlarından ötürü zindanlara atılıyor. Ama buna karşılık dünya kamuoyu da giderek ağırlığını ve baskısını artırıyor. İnsanlığın vicdanı bu uygulamalar karşısında isyan ediyor. Onları bütün gücüyle lanetliyor ve her şeye rağmen uluslararası alanda insan hakları konusunda bir gelişme ve ilerleme kendisini gösteriyor. Uygarlık bu yolda ilerledikçe egemenlik ve iç işlerine karışmama gibi kavramlar da ister istemez çağın gerisinde kalacak, anlamını ve önemini giderek büyük ölçüde yitirecektir. 2. Uluslararası politika ve insan hakları. 1. İnsan haklarının politizasyonu. İlerisi için umut verici gelişmelere karşılık, içinde bulunduğumuz dönemde insan haklarının evrensel ölçüde etkin bir koruma sistemine kavuşturulmasını olumsuz yönde etkileyen bazı faktörler olduğunu söylemek gerekir. Bunların en önemlilerinden biri de uluslararası politikanın birçok alanlarda olduğu gibi insan hakları konusunda da ön planda bir rol oynamakta oluşudur. Gerçekten bugün insan haklarının politizasyonu, siyasallaşması olarak niteleyebileceğimiz bir olgu ile karşı karşıya bulunuyoruz. Uluslararası ilişkilerde, özellikle Birleşmiş Milletler çerçevesi içinde devletlerin insan hakları konusunda tutum ve davranışlarını belirleyen başlıca etken politika etkeni olmaktadır. Bilindiği gibi insan haklarının uluslararası alanda korunmasını amaçlayan anlaşma ve sözleşmeler devletlere ikili bir rol yükler. Bunlardan birincisi bu haklara kendi ülkelerinde saygı gösterilmesini sağlamaktır. İkincisi de aynı saygının diğer devletler tarafından da gösterilmesini gözetmektir. Ne var ki bu alanda devletler genellikle pasif ve hareketsiz kalmakta ya da harekete geçmeden önce bir takım siyasal konjonktür hesaplarına girişmektedirler. İnsan haklarını ihlal ettiği ileri sürülen devlet, dünyadaki ittifak sistemleri veya nüfuz bölgeleri içinde hangi kampta yer alıyor? Bizden mi, değil mi?